Günümüz tarihselliğinden, tarihselciliğinden ve bizim amentümüze bakan tarafından birer örnekler verip inşallah anlamaya çalışalım.
Tarihsellik dediğimiz şey evvela bize batıdan gelmiş bir şeydir. Bunu sözün başında hemen söyleyelim. Ve batılı insan için tarihsellik kaçınılmaz bir şeydir. Onu da söyleyelim. Çünkü o modern döneme, aşamaya gelmiş olan insan artık her şeyi rasyonel düşünmek durumundadır. Dolayısıyla insanı aşan bir bilgi kaynağı, bir değer kaynağı kabul etmiyor. Şimdi elimizde mevcut 4 tane İncil var. Daha başka çok İncil'ler de var. Hristiyanlık tarihi ile ilgili malumatı olanlar bilir. 325 İznik Konsili'ne gelindiğinde 100'ü aşkın İncil nüshası vardı piyasada. Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı resmi din olarak kabul edince, daha doğrusu Paulus ideolojisini resmi din olarak kabul edince 325 İznik Konsili'nde masaya yumruğunu vurdu ve dedi ki bu 4'ü dışındaki İncil'ler yanlıştır, sahtedir, zararlıdır, apokriftir ve onlar yasaklandı. 4 İncil kaldı. Şimdi bu 4 İncil'in kapağını açıp bakan herkes şunu çok net biçimde görüyor ki bu İncil'ler birer insanın kaleminden çıkmıştır. Evet. Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncil'i dediğimiz İncil'ler birer insanın adına izafeten anıyoruz biz bunları. Her birinin bir yazarı var.
Evet.
Bunu zaten Hristiyanlar da kabul ediyor. Ama şunu söylüyorlar, bu yazarlar bu İncil metinlerini Ruhul Kudüs'ün, kutsal ruhun gözetimi ve denetimi altında yazmıştır diyorlar. Onun için içlerinde bunların yalan, yanlış, tarifat yoktur diyorlar. Bu bir süre geliyor. Hristiyanlar buna inanarak bir süre geliyorlar. Fakat modern döneme geldiğimizde artık modernleşmiş olan Hristiyan ya da modernleşmiş olan insan diyelim. Bu metinlere şöyle bakıyor. Burada diyor iki tane unsur var bu metnin içinde.
Evet.
Bunlardan birincisi bu metni kaleme alan adamın, diyelim ki Yuhanna'nın, Yuhanna İncil'inden bahsediyorsak, Yuhanna isimli kişinin bu İncil metnine kendi öznelliğini, kendi sübjektivitesini, kendine ait içinde yaşadığı kültür unsurları vesaire, bunları da koymuştur diyor bu metnin içine.
Evet.
Çünkü her birimiz bir kültürel ortamda, bir sosyal tarihsel ortamda yaşıyoruz. Ve bu ortamın her birimiz üzerinde etkileri var. Bir metin kaleme aldığımızda bu ortamdan aldığımız etkileri de biz ister istemez o metne yansıtıyoruz.
Evet.
Yani Türkiye'de bir insanın, ortalama bir insanın kaleme aldığı bir metinle Rusya'daki bir insanın ya da Çin'deki bir insanın aynı konuda kaleme alacağı bir metin aynı olmaz.
Farklı tabii.
Çünkü o insanın içinde yetiştiği ortamlar farklı.
Yaşarın tabiatına uygun. Evet.
Dolayısıyla modernleşmiş İncil araştırmacısı ya da modern Hristiyan İncil metnine bakarken diyor ki ben bu Yuhanna İncil'inde Yuhanna'nın kendisine ait olan unsurlar var. Bir de İsa Mesih'in saf mesajı var.
Evet.
Bu metin o mesajı bize aktarmak üzere kaleme alındı. Ama bu metinde Yuhanna'ya ait unsurlar da var. Şimdi ben oturur bu metinde Yuhanna'ya ait olan unsurları ayırt edebilirsem, geriye kalan şey İsa Mesih'in saf mesajıdır. Bana lazım olan da odur. Yuhanna'ya ait olanlar tarihsel metinlerdir.
Evet.
Yuhanna'nın tarihsel kişiliğinden.
O orada kalacaktır.
O orada yani. Kalır. Ben saf mesaja ulaşırım. Basitleştirilmiş olarak anlatıyorum.
Evet.
Bu adam haklıdır. Çünkü bu metin Yuhanna dediğimiz kişi tarafından kaleme alındı. Metni oluşturan odur. Aynı şeyi Tevrat için, ya diğer İncil nüshaları için ve Tevrat için çok net söyleyebiliriz. Söylememiz
yani,
lazım. Bu böyledir çünkü. Bizatihi Tevrat tarihi araştırmacıları ya da Yahudilik tarihi araştırmacıları Tevrat dediğimiz metnin, bu Ahd-i Atik dediğimiz metnin milat öncesi ta 400'lü 500'lü yıllara gider, hatta milat sonrasına kadar da uzanır. Böyle bir süreç içerisinde, yüzyılları bulan süreçler içerisinde oluşturulmuş metinler olduğunu söylüyorlar bize. Dolayısıyla bunları oluşturanlar insan.
Evet.
Bu insanların kendilerine ait unsurları buralardan alırsanız geriye kalan şey bu insanların size anlatmak istedikleri
mesajlar
şey.
Yani.
Evet. Şimdi bunu anlıyoruz.
Tamam.
Fakat bunu Kur'an'a nasıl uygulayacağız mesela?